Item 41, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 416. 99. Bölüm. Birkaç dakika sonra banyoya kapanmış Gael, ekselanslarının küçük orjisi için hazırlanıyordu. Cezayir Savaşı sırasında Fransız askerlerinin tecavüzünden korunmak için Cezayirli kadınların vajinalarına patatese gömülü bir jilet yerleştirdiklerine dair bir efsane vardı. Doğru ya da yanlış bu söylentiler Asya'ya kadar yayılmıştı. Vietnam Savaşı'nda Viet Minh'li kadınların da aynı şeyi yaptıkları söyleniyordu. Son olarak da DKC'de 2007'de dakikada bir tecavüz, kurbanların çekirdekli meyvelerle aynı tekniği kullandıkları iddia ediliyordu. Bu teknikte çekirdek jileti bloke edip derine gömülmesini engelliyordu. Listeye İsviçre'nin de eklenmesi gerekecekti. Gael pudralığından yarım jileti çıkarmıştı. Hızla ileri geri yaparak jileti mantara oturttu. Ardından vulvayı hafifçe ıslatmak için eline tükürdü. Gözlerini kapattı. Doğal bir yer bulana kadar mantarı içeri yerleştirdi ve külotunu çekti. Hareket kabiliyetini kontrol etmek için birkaç adım attı. Mükemmel. Aynada kendine baktı ve korkunun tüm bedenine yayıldığını gördü. Beti benzi atmıştı. Vücudu boncuk boncuk terle kaplanmıştı. Her tarafı karıncalanıyordu. Elleri kolları hafif titremelerle sarsılıyordu. Kaslarını gerdi. Korkunun onu ele geçirmesine izin veremezdi. Kesinlikle olmaz. Parfümlenmiş, soyunmuş bir halde payetlerle süslü iç çamaşırları vardı. Mumbanza'ya da gereken buydu. Kristal Röder'in şık parıltılı seksi versiyonu. Dipnot. Ünlü şampanya imalatçısı Louis Röder'in en ünlü şampanyası. İlk 1876'da Rus Çarı 2. Alexander için özel olarak imal edilmeye başlanmış efsanevi şampanya. Banyodan çıktığında bildiği en müstehcen rahat tavırları sergiliyordu. Yarma zevkle omurdandı. Gömleği ve pantolonu üstündeydi. Ama bir av borusu gibi kıvrık kocaman aletini çıkarmıştı. Dimdik duran pembe başıyla Gorligovları, 19. yüzyılın kocaman palyoço dudakları olan şu siyahi oyuncak bebeklerini andırıyordu. Daha sonra bu bebeklerin bisküvileri de üretilmişti. Dost doğru emretti. ''Gel beni em, kaltak!'' Donuk bakışlar, titreyen dudaklar sanki kan göz aklarına hücum ediyordu. Gael korkunun midesini kemirdiğini hissetti. Birden dikkati başka yere çekmek için tüysüz ve şişmiş vulvasını gösterdi. ''Rolleri değsek nasıl olur?'' diye sırıttı. ''All you can eat, pislik!'' Dipnot. ''All you can eat, İngilizce istediğin kadar ye, yiyebildiğin kadar ye'' anlamlarında. Adam Gael'e bir tokat attı ve onu yatağın üstüne fırlattı. Homurdanarak sırtına bastırdı, hareketsiz kıldı. Parçalarcasına külotunu çıkardı. Sonra dans okulu öğrencilerinin ısınma hareketlerinde yaptıkları gibi kalçalarını ayırdı. ''Pis beyaz orospu!'' diye kükredi. ''Birazdan AIDS'imin tadına bakacaksın!'' Hoyratça Gael'in içine girdi ve birden durdu. Sanki kendi çığlığıyla soluğu tıkanmıştı. Gael iki ayağının var gücüyle onu itti. Mumbanza duvara doğru savruldu. Kafası duvara asılı plazma ekrana çarptı. Şimdi elleri apış arasında boğazlanmakta olan bir domuz gibi böğürüyordu. Korumalar çoktan kapıya vurmaya başlamıştı. Birkaç saniye daha Gael banyoya koştu. Ameliyat eldivenlerini giydi, yeniden odaya dönerek Mumbanza'nın koltuğun üstünde duran silahını aldı. Aleti kan içindeki herif hala yerde kıvranıyordu. Saniyenin onda biri kadar bir süre içinde silahın üstündeki aşka USB harflerini nedensiz yere belleğine kaydetti. Cehennem zebanileri şimdi kapıyı kırmaya çalışıyordu. Bam bam bam. Birkaç omuz darbesi sonunda kapının kilidi kırılacaktı. 9 milimetreliğin emniyetini açtı, namluya mermi sürdü. Geçen Eylül ayından beri bu tür silahları kullanmayı öğrenmişti ve her darbede zıvanaları üstünde titreyen kapıya doğru gitti. Pervazın sol tarafında durdu, serbest elini uzattı, kilidi açtı. İki luba ellerinde silahlarla hızla odaya daldılar. Az kalsın sehpaya çarpıyorlardı. Gael ilk adamın kafasına ateş etti. İkinci adam ona doğru dönerken mermiyi suratının ortasına yerleştirdi. Her şey durdu. Ya da en azından ona öyle geldi. Zamanda ve mekanda bir kara delik oluşmuştu. Kendini toparladı, durum değerlendirmesi yaptı. Pahalı takım giymiş iki zebani, kırık kadehlerin, etrafa saçılmış buz parçalarının arasında patlamış kafalardan bir kısmı çiçekli yatak örtüsünün eteğine bulaşmış, beyin parçalarından oluşan bir yığındı. Odanın dip tarafında mumbanza sümüklü böcek gibi duvar dibinde sürünüyordu. Aşka USB'yi yatağın üstüne fırlattı. Ata biner gibi generalin en yakınındaki lubanın üstüne oturdu. Eldivenli iki eliyle hala silahını sımsıkı tutmakta olan ölünün parmaklarını kavradı. Hareketsiz kolu havaya kaldırdı. Namluda mermi olup olmadığını kontrol etti. Emniyet mandalı açıktı. İşaret parmağını tetik köprüsünün içine soktu. Barut ve kan kokusu bir sınıf kokain gibi başını döndürüyordu. Mumbanza kanlı gözlerle ona yalvarıyordu. İkiye bölünmüş devasa bir solucan gibi kıvranıyordu. Terden parlayan yüzüne, olan bitene inanamayan bir sırıtma hakimdi. Gael gülümsedi, Namlu'yu ona doğrulttu. ''Ben Morvan'ın kızıyım, salak herif!'' Adamın dökme demiri andıran yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Gael bu ifadeyi değerli bir tılsım gibi ömrü boyunca belleğinde muhafaza edecekti. Tetiğe bastı. İlk kurşun erkeklik organını parçalamak içindi. İkincisi kalbini patlatmak için. Üçüncüsü ise suratını tanınmaz hale getirmek için. Cesedin elini bıraktı. Yatağın üstündeki hakayı aldı. Generalin avucuna yerleştirdi. Ve nişan almadan yeniden ateş etti. Kongolunun parmaklarındaki yanık barut kalıntıları onun da üç kez ateş ettiğini kanıtlayacaktı. Banyoya koştu, kan sıçramış yüzünü yıkadı. Bu akşam için özellikle seçtiği, fermuarı ve kopçası olmayan siyah elbisesini giydi. Eşyalarını topladı, eldivenlerini çıkarırken koridora yöneldi. Kimse yoktu. Bu duvarların arasında hala şaşkınlık verici bir sessizlik hüküm sürüyordu. Servis merdivenine ulaştı, iki katı indi. Hiçbir kamera tarafından kayda alınmadığını biliyordu. Cinayet mahalli, efendi ile köleleri arasındaki bir hesaplaşmayı akla getirecekti. Ondan şüphelenmeyeceklerdi. O sadece bu oteldeki diğer müşterilerden biriydi. Dahası Mumbanza'nın odasına çıkan kadın müşteri bile değildi. İkinci kat hareketlenmeye başlıyordu. O da paniğe kapılmış gibi yaptı. Müşteriler oda kapılarında ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Kat garsonları koşuşturuyordu. Hiç dikkat çekmeden odasına ulaştı. Ürkmüş kalabalık etrafa bakınıyor ancak özel hiçbir şey görmüyordu. Sırtıyla kapıyı kapattı. Kalp atışlarının normale dönmesini bekledi. Şampanya mantarı hala vajinasındaydı. Virüs kapmamış olmak için dua etmekten başka yapacak bir şeyi yoktu. 100. Bölüm. Paris'e dönüşü tam bir kabusa dönüşmüştü. Her şeyin bir anda çullandı ve her ne olursa olsun insanın engellemekte yetersiz kaldığı türden rüyalar. Orly gelen yolcu salonunda tonfa mahvolmuş bir yüz ifadesiyle kan dondurucu haberi vermişti. Louvesian'da Domaine sokağı 82 numarada Audrey'nin cesedini bulmuştu. Boğazı kesilmiş, gözleri oyulmuştu. Kuşkusuz gecenin karanlığında villada kalan kişiye hiç beklemediği bir anda yakalanmıştı. Silahı çekecek zamanı bile olmamıştı. Üstelik Glock'u da kayıptı. Ervan yol boyunca hiçbir şey duymadı. Ne arabanın ciyak ciyak çalan sirenini, ne moral olarak çökmüş meslektaşının yaptığı yorumları, ne de amirlerinden gelen telefonları. Kafasının içinde tepinen tek bir gerçek vardı. Audrey'yi savaş alanına yollayan kendisiydi. Sadece kendisi. Onu yasal olmayan bir görev için tehlikeye atmıştı. Daha da kötüsü aynı saatlerde o da villadan birkaç kilometre uzaktaydı. Eğer oraya gitmiş olsa kurtarabilir miydi? Isabel Barrier'in konutu bakımsız bir parkın dip tarafında, küçük bir gölün yakınında düz ayak bir evdi. Çimenliğin üstüne yerleştirilmiş devasa bir karavanı andıran uzun bir bina. Eğriti bir rengi, kırık beyaz ve görünümü vardı. Her şeye rağmen Trianon tarzı mimarisi dikkat çekiyordu. Tek kat, İtalyan usulü bir korkulukla çevrili düz bir çatı. Cephesi bir uçtan diğer uca çatlamıştı ve sarmaşıklar köklerinin altındaki her şeyi kemirmeye hazır halde pencerelerin çevresini sarmıştı. ''Hiçbir şeye dokunulmadı.'' diye belirtti Tonfa. Polis arabalarıyla dolu ağaçlı yola girerken, ''Savcı yardımcısını bekliyoruz. Riboaz'a da haber verildi.'' Çimenlerin üstüne park ettiler ve eve doğru yürüdüler. Güvenlik şeridi evin etrafında 50 metre yarı çapında bir çember oluşturuyordu. Polis arabalarının tepe lambalarının kısa enon ışığı ağaçların altında kalp atışları gibi sürekli bir düzenlilik içinde yanıp sönüyordu. Yanıp sönen bu ışık seli içinde beyaz tulumlu kriminal büro teknisyenleri çok daha dikkat çekici hale gelirken diğer üniformalılar bu dekor içinde kayboluyordu. Ervan kağıt kapüşonun altında koşuşturan kriminal büro koordinatörü Levanten'i gördü. Diğer adamlar da tanıdıktı. 36'nın polisleri, diğer rütbeli ya da rütbesiz polisler, resmi cenaze görevlileri, aşina olduğu bir gece toplantısı. Emin olduğumuz tek bir şey var dedi Tonfa eve girmeden önce. Burada biri yaşıyormuş. Isabel Barrier mi? Hayır, daha ziyade bir işgalci. Audrey'nin boğazını kesen yersiz yurtsuz bir sokak serserisi miydi? Pek akla yatkın bir varsayım değildi. Audrey de kaldırımlardan geliyordu ve sokak reflekslerini kaybetmemişti. Asla bu şekilde hazırlıksız yakalanmazdı. Ayrıca böyle bir tesadüf hem de şüphelinin evinde mümkün değildi. Holde galoşları ve eldivenleri giydiler, ardından ana koridora girdiler. Her oda girişi güvenlik bandıyla kapatılmıştı. Avizelerden, lambalardan ve diğer abajurlardan modası geçmiş tozlu mobilyaların üstüne çiğ bir ışık yansıyordu. 15. Louis taklidi kötü kaliteli bir mobilya takımı, karton piyerler ve yer yer boyası dökülmüş lambriler, lime lime olmuş halılar ve perdeler. Her şey dışarıdan görünen manzarayı doğruluyordu. Eski ve bakımsız bir yer, ne oturulan ne de terk edilmiş. Dip tarafta diye belirtti Tonfa, önden yürüyordu. Fitusi'ye haber verdin mi? Mecburen, sen uçaktaydın. Onu bu kadar çabuk bulmadı, nasıl açıkladın? Polis omzunun üstünden hafifçe gülümsedi. Ailesinin ölümüne sebep olan yangından fotoğraf kutusunu kurtarmayı başarmış adamın mutsuz gülümsemesiydi. Gelince Audrey'nin cep telefonunu açtım ve yerini bu şekilde saptadığımızı söyledim. Bu yalan tabii saat uyumuna çok fazla dikkat edilmemesi koşuluyla Ervan'ın kıçını kurtarmasını sağlayabilirdi. Resmi versiyonuysa Audrey inatçı ısrarı sonucunda Isabel Barrier'in gizli adresini bulmuş ve buraya tek başına bir göz atmaya gelmişti. Ervan ikincisinde karar kıldı. Şu an için boş vermeli ve tüm sorumluluklardan sıyrılmalıydı. Soruşturmasını kurallar dahilinde yürütebilmesinin tek çaresi buydu. Eğer doğruyu söylerse onu hemen açığa alırlardı ve meslektaşının katilinin peşinde koşmak yerine iç işlerinde uzun süreli tatsız sorgulamalara maruz kalırdı. Cinayetin işlendiği odaya girdiler. Duvarlar kitaplarla kaplıydı. Deri koltuklar ve cilalı ahşaptan küçük çalışma masası odanın köşelerine itilmişti. Tuhaf bir şekilde Ervan'ın her zaman olduğu gibi gözüne çarpan ilk şey çok güçlü bir gerçeği, korkunç bir ölüm, gözler önüne seren bu oda bir film platosunu andırıyordu. Projektörler, zeminde kablolar, ellerinde örnek toplama tüpleri ve cımbızlarıyla çalışan kriminal büro teknisyenleri, her şey bir film çekimini çağrıştırıyordu. İkinci olgu birinin buraya kamp kurmuş olduğuydu. Bir uyku tulumu odanın bir köşesinde kıvrılmış halde duruyor, yemek artıkları aynı parkenin üzerinde çürüyordu. Koltukların üstünde ise eski püskü giysiler vardı. Ama bu tablonun en acı kısmı, dehşet uyandıran kısmı Audrey'nin cesediydi. Şarap rengi bir birikintinin içinde sırtüstü yatıyordu. Dirsekten kıvrılmış iki kolu ve sıkılı yumruklarıyla bedenin duruşu uykudaki bir bebeğin pozisyonuna benziyordu. Tek farklılık sol bacağının imkansız bir açıyla yukarı dönmüş olmasıydı. Ayağı kalçasının hizasındaydı. Bu da onun can çekiştiğini gösteriyordu. Cinayetlerle, cesetlerle ve her türlü sadist vakayla geçen 20 yılın ardından yine de bu olay insanın sinirlerini alt üst ediyordu. Başkomiser cesede yaklaştı ve bir kulaktan diğerine uzanan çenenin altındaki yarayı inceledi. Katilin eli titrememişti. Kendinden emin ve soğukkanlıydı. ''Cinayet silahını bulduk mu?'' diye sordu Ervan kendisine bile yabancı gelen bir sesle. ''Hayır.'' Bu kasaplığa alet olan bıçağı düşündü. Kuşkusuz gözler içinde aynı bıçağı kullanmıştı. ''Biraz daha gayret, bu senin işin.'' Saldırıya uğramış göz çukurlarına odaklandı ve bir an bayılacağını sandı. Göz kapakları, göz yuvarları kesilmiş, parçalanmış, çekilerek koparılmış kasları bidesini bulandırıyordu. Göz çukurlarında bol miktarda kandan başka bir şey yoktu. Bu sırada Audrey'nin hala hayatta olduğu anlaşılıyordu. Kalp atımı her ne kadar zayıflamış da olsa atar damarlarda kalan tüm kanı bu çukurlara pompalamıştı. Ama daha beteri de vardı. Audrey'nin boğazında sapkınca bir ayrıntı dikkati çekiyordu. Katil dili aşağı doğru çekmiş, iğrenç, son derece kinayeli bir sırıtma meydana getirmek için kesikten dışarı çıkarmıştı. Ervan odadan çıktı ve tuvalet bulmaya gitti. Kapılar, gizli köşeler, kör noktalar, artık su kokan bir gelin odasını çağrıştıran duvarları kadife kaplı tuvaleti buldu. Kusarken safra gırtlağından sinüslerine kadar her tarafı yaktı. Kafasını akan suyun altına soktu. Küçük bir lavabo dekoru tamamlıyordu ve aynada kendine baktı. Suçlu görüntüsünü gözler önüne seren kırmızı bir yansımadan başka bir şey görmedi. Yeniden yüzüne soğuk su çarptı ve kendini toparladı. Av çantasıyla gezen o ufaklığa objektif ve son derece profesyonel bir soruşturma borçluydu. Pisliği yakaladığında hatalarını itiraf edecek ve bu vahşetteki sorumluluğunu ortaya çıkaracaktı. Cinayet mahalline geri döndüğünde yeniden başkomiser Morvan'dı. 36'da son 3 yıldır olay aydınlatma rekorunu elinde tutan ekibin amiriydi. Asla akan kanı geri getiremese de katilleri yakalayan, kötülükle iç içe geçmiş aynı hareketlere, aynı sözcüklere mahkum cinayet büro memuru. Sahneyi gözleriyle yeniden dolaştı. Bu kez burada kalan vahşi kişinin ardında bıraktığı dikkatini çeken bulgulara yöneldi. Buruşuk ve pis yorgan, küflenmiş yemek artıkları, cips, salam, kamember peyniri. Sonuçta Tom Fay'la aynı fikirdeydi. Burada yaşayan bir evsizdi. Bir işgalci ya da Barrier'in koruması. Isabel evini sadist ve kaçık bir serseriye mi açmıştı? Yoksa eski bir hastası mıydı? Hastaneden eski bir dostu olabilir miydi? Neden kütüphaneye yerleşmişti? Başka yerde iz buldunuz mu? Mutfakta. Isabel Barrier'in bir odası varmış. Ancak mobilyaların üstündeki toz onun uzun zamandır buraya ayak basmadığını gösteriyor. Kanısı doğrulanıyordu. Isabel kendisinin artık yaşamadığı bu villada birini saklıyordu. Uyku tulumunun yanında bir de bunu bulduk dedi Tompa. Teknisyenlerin kanıt olarak topladıkları her parçayı koydukları çalışma masasının üstünden bir naylon torbayı aldı. Poşetin içinde yüzlerce hap, kapsül üzerinde ne isim ne de etiket bulunan küçük şişeler vardı. Hastanelerde verilen anonim ilaçlar gibi. Kuşkusuz adam kaçarken ilaçlarını unutmuştu. Ervan'ın senaryosu gitgide geçerlilik kazanıyordu. Kötülük yapmaması için ilaçlarla zapt edilmeye çalışılan bir akıl hastası. Kim? Eric Katz bunun cevabını vermişti. Çivi adam ölmedi. Ervan bu varsayımı aklından kovmaya çalıştı. Thierry Farabo hala hayattaydı ve geçen Eylül'den beri psikiyatrın evinde saklanıyordu. Kafasını kaldırdı ve sezgisel olarak başka bir gerçeği anladı. Bu kütüphanede kalmayı seçen misafirin kendisiydi. Kitaplar için çelişkili profili ortaya çıkıyordu. Bir villada kalan ama tek bir odada yaşayan bir adam, elleriyle yemek yiyen ama kitap okumaya doymayan bir vahşi. Rahatsız ettiğinizde boğazınızı kesen ama Monte'nin denemeleri üstünde kafa yoran bir psikopat. Bütün kitapları elden geçirin diye emretti Ervan. Onlarda bulacağınız en ufak bir izin, kalıntının analizini istiyorum. Yeni bir çıkarım daha yaptı. Isabel onu yoklamaya gelmiyordu. 3 gün önce ölmüştü. Bir anda karşısında Audrey'i görünce de kaçık paniklemişti. Fazla düşünmeden harekete geçmişti. Düşmanı bıçakla etkisiz hale getirmiş, doğrama ve kesip biçme ritüelini yerine getirmişti. Çivi adam ölmedi. En başından beri yanlış mı yapmışlardı? Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı. Evin her tarafını arayın. Bunu zaten yaptık. Hayır, evin altını üstüne getirin. Tepeden tırnağa, bodrumdan tavan arasına kadar her yeri arayın. Tam olarak ne arıyoruz? Minkondiler. İlk anda anlamayan Tonfa sordu. Afrika zımbırtılarını mı kastediyorsun? Şu kahrolası evi arayın ve bana o heykelcikleri bulun. İri kıyım polis galoşlarının içinde huzursuzlandı. Bu bir sürü kırtasiye işi demek. Ben bu konuda pek emin değilim. Evde boğazlanmış bir polis varken bile mi? Gerekirse tüm mahalleyi aramak için izin alacağız.
Onlara yeni katılan Favini arkasına dönmesi için elini Ervan'ın omzuna koydu.
Bu konuyu bizzat kendin konuşabilirsin. Savcı yardımcısı burada.
41. ayrımın sonu. Sayfa 423.